Ayrım 2, Zehra'nın Defteri, Kemal Tahir, sayfa 14. Sıcak bir Ağustos günüydü. Annemle ablam deniz aşırı gezmeye gitmişlerdi. Ben öğleden sonra alt katta çocuğu emziriyordum. Sokak kapısının kilidinde bir anahtar döndü. İçim titreyerek korku verdim. Ağır ayak sesleri yaklaştı, oda kapısı açıldı. Yüzüme kan hücum etmişti. Eniştemin geldiğine o kadar emindim ki başımı çeviremiyordum. Bir şey olacağından korktuğum için değil, ayaklarım çıplaktı. Üstümde kombinezondan başka bir şey yoktu. Ağır ağır yanıma geldi. Kocaman potinlerini yan gözle gördüm. Yeni boyanmışlardı, parıl parıl parlıyorlardı. Beni koltuk altlarımdan tuttu. O kadar hızlı kaldırdı ki çocuk birdenbire ağlamaya başladı. Taze çığlıklar ikimizin üstünde de hiç beklemediğimiz acayip bir tesir yapmış olacak. Beni sımsıkı göğsüne bastırarak yürüdü. Ayaklarım yere değmiyordu. O kadar kolay yürüyordu ki korkunç kuvvetini hissediyordum. Merdivende kısık bir sesle ''Bırak enişte bey, bırak'' diyebildim. Ensemde keyfinden ıslık çalar gibi soluyordu. Tepinmeye çırpınmaya başlamıştım. Halbuki böyle sıralarda sükunetle konuşmak lazımdı. Hareket etmek kadınları yere devirir. Sofaya çıktık. ''Bırak şimdi bağıracağım'' diyecek kadar kendimi kaybetmiştim. ''Bağıracağım denir mi?'' ''Bağırılır.'' Aralık duran oda kapısını bir tekmede açtı. Gittikçe kuvvetine ram oluyordum. Yüzü kim bilir arzu ve ihtirastan ne kadar güzelleşmişti. Beni bir yere fırlattı. Ayaklarımla kendimi bir kere daha müdafaa etmek istedim. Kombinezonum karnımın üstüne kaydı. Bacaklarım o kadar beyazdı ki aydınlığından kendim bile korktum. Bir dizini göğsüme bastırarak yavaş yavaş soyundu. Sonra gömleğimi aynı sükunetle baştan başa yırttı. Kocamın öldüğü minderin üzerine yattık. O kadar kuvvetliydi ki hiçbir şey öğrenmeye lüzum görmemişti. Saatlerce bila fasıla onun oldum. Aşağıda çocuk ağlamaktan yorularak susunca büsbütün yalnız kaldık. Dünyadan, insanlardan ve bütün düşüncelerden uzaktaydık. İkimiz de birisinden intikam alıyormuş gibi acı bir ihtirasa kapılmıştık. Saatlerden sonra kendimize geldiğimiz zaman yüzüne baktım, gözleri kan içindeydi. Vahşi kocamanlığından hiçbir şey kaybetmemişti. Sadık'a tabancasını çektirmek için ne söylediniz enişte bey diye sordum. Tokat yemiş gibi irkildi. Minderin kenarına çömelerek pantolonunu giydi. Ceketini hışımla omuzladı. Kapıdan çıkarken halının üzerine tükürdü. Kaltak dedi. Aynalı dolaptan bir kombinezon alırken vücuduma baktım. Her tarafım mosmor çürük içindeydi. Sadık'a ve ablama karşı hiçbir vicdan azabı duymadan kendi kendime gülümseyerek gerindim. Eniştem için kocamı benimle yatmak uğruna öldürmeyi düşünmek kâfi bir alçaklıktı. Yapması neyi ziyadeleştirir hala anlamam. Eniştem o günden sonra benimle yalnız kalmamaya çalıştı. Ben de bu arzusunu hiç bozmak istemedim. Yavaş yavaş kapalı, dargın bir adam olmuştu. Morfin yaptığını fark ediyordum. Benimle aynı evde yaşamaya ancak bir mevsim tahammül edebildi. Bahar gelince ablamı alarak İzmir'deki çiftliğine gitti. Ondan sonra uzun müddet anlatılacak derli toplu bir maceram olmadı. Dalgın ve lakayt bir kadın olarak yaşadım. Param çoktu. Evimizde bir sürü işsiz güçsüz tufeyli akrabalar yaşıyordu. Şımarık değildim ama bana ait hususlara da kimseyi karıştırmazdım. Komşuların dedikodusu umurumda olmuyordu. Bir sürü erkekle düşüp kalktım. Hepsi de beni hakikaten sevmeye cesaret edemeyen pısırık, ürkek şeylerdi. Ben de hiçbirini sevmedim. Ne verirsen onunla iktifa eden aşıklardan çabuk bıkılıyor. Sana doğrusunu söyleyeyim mi? Müthiş bir kasırga halinde kanlı bir sedirin ve çocuk çığlıklarının üzerinde başlayıp biten en vahşi münasebeti bile tamamen unutmuştum. Hayatıma karışan erkeklerin hiçbirisi modaya uygun bir elbise tesirinden ileri geçmediler. Onlardan buruşuk paçavra parçaları bile kalmadı. Sen müstesnasın. Çünkü senin için ızdırap çektim. Ancak uğruna ızdırap çektiğimiz insanı hakikaten severiz. Sevgide şaşmayan ölçü bu. Bak sana bir bir anlatayım. Genç kızlığımda ud ustam vardı. Bütün İstanbul kadınlarını harap eden, bol lavanta kokulu, pomatlı, pudralı bir adam. Bana 10 yaşımdan 13 yaşıma kadar ut çalmasını öğretti. Kadınlardan yana öyle mağrurdu ki kırmızı yanaklı tombalak kızcağıza ehemmiyet bile vermemişti. Eniştem ablamla beraber gidince evin yalnızlığı adeta içime dokunuyordu. Tekrar udumu aradım, ustamı çağırttım. Büsbütün cüretkar, büsbütün küstah bir zampara olmuştu. İki haftada bütün hücumlarında bozgun verdi. Bana artık sizi senelerden evvel ilk gördüğüm zaman şu kadarcık ben biri seviyorum denir mi? Yavaş yavaş bütün parlaklığını söküp aldım. Bir gün pomatlı erkeklerden hiçbir kadının haz etmeyeceğini, bir diğer gün buram buram lavanta kokusuyla bir kıyı mahalle gelinine benzediğini dokundurdum. Bana hoş görünmek için silahlarını birer birer terk etti. Çırılçıplak, müdafasız ve dişsiz kaldı. Artık derslere sarhoş gelmeye başlamıştı, saçlarına itina etmiyordu. Tıraş olduktan sonra hakikaten çirkin duran bol pudra sürmek adetini de bırakmıştı. Bütün hıncını mızrabından alıyordu. Öyle içli şeyler çalıyordu ki acımamak kabil değildi. Bir gün odada yalnız kaldığımız zaman çok sevdiğim Hicaz'dan uzun bir taksim yaptı. Cigarasını ağzında unutmuştu. O kadar dalmıştı ki dudağı insanın içini ürperten bir kokuyla yanmaya başladı. Korkunç bir merhamete kapılmıştım. Üstüne atılarak ağzını hırsla öptüm. Cigarasını ıslak dudaklarımla söndürdüm. Münasebetimiz 3 ay sürdü. Birbirimizin dengi değildik. Yavaşça karısına gitti. Sonra evimize babamın ahbaplarından bir ihtiyar dadandı. Annemle bana poker, tavla, briç öğretiyordu. Nazik bir sefir mütekaidiydi. Yumuşak beyaz elleri, ipek gibi beyaz saçları vardı. Uzun müddet Avrupa'da bulunmuştu. Kendi başından geçen tuhaf, acı ve meraklı maceraları başkalarına atfederek tatlı tatlı anlatmasını biliyordu. Bana aşık olduğunu uzun müddet fark edemedim. Bir ilkbahardı, hafif bir soğuk algınlığı geçiriyordum. Ziyaretimize geldiği zaman beni yatakta buldu. Bir iskemle çekerek yanıma oturdu. Pencereden evimizin geniş bahçesi ve yeni çiçek açmış ağaçlar görünüyordu. Yalnızlığı o kadar derinden ve kederle hissediyordum ki bir aralık 50 yaşını geçkin bu ihtiyar adamın tek başına nasıl yaşadığını düşündüm. Gözlerine dikkatle baktım. Bir şey anlatıyordu. Bakışlarımın karşısında birdenbire sustu. İkimiz de bir kabahat yaparken yakalanmışız gibi başımızı eğdik. İlk hususiyetimiz böyle başladı. O günden sonra hikayelerine içimi sızlatan acı bir çeşni karışmıştı. Aramızda tamam 30 yaş fark vardı. Yani kocaman bir ömür. Hastalığım iyileşince bir gün çarşıya çıkmıştım. Karşılaştık. Bana eldivenler, mendiller seçti. Ne kadar ince bir kadın zevki vardı. Tramvaya binmek için Eminönü'ne geldiğimiz vakit birdenbire "Haydi bizim köşke misafir gelin" dedi. "Sizi davet ediyorum. Akşam gene eve getiririm sizi. Koleksiyonlarımı görürsünüz." Gayet kıymetli olduğu söylenen halıları, gümüş ve saksonya takımları vardı. Beraber vapura bindik. Fener yolundaki köşkün bahçesi o kadar gölgeliydi ki demir parmaklıklı kapıdan içeri girince kocaman bir şehri ve insanları tamamıyla kaybetmiş gibi acayip ve rahat bir his duydum. Bahçe bakımsızdı. İnce kum döşeli yollarında ancak bir kişinin gezip dolaştığı belli oluyordu. Köşkün camlı kapısını şaşı ve ihtiyar bir Rum hizmetçi açtı. Her taraf hususi bir hastane kadar temizdi. Odalara kalın perdelerden kımıldanılmaz bir loşluk sinmişti. İtina ile seçilmiş halıların üzerinde hazla yürüdüm. Cam mekanlar tıklım tıklım doluydu. Münir Bey müsaademi isteyerek fesini çıkardı. Beyaz saçları ve ciddi ağzıyla illüstrasyon sayfelerinden çıkmış bir Fransız asilzadesine benziyordu. Hiçbir zaman bu kadar ince bir zevkle döşenmiş bir ikametgah görmedim. Bana likör takdim etti. Kısa kısa hikayelerle koleksiyonlarını gösterdi. Kütüphanesine girdik. Duvarlar kitaplarla doluydu. Çarşafımın pelerinini çıkarmamı teklif etti, soyundum. Gözlerime bakmamaya dikkat ediyordu. Tekrar likör içtik. Kenarda duran kocaman albüm nazarı dikkatimi celbetti. "Albümünüze bakabilir miyim?" diye sordum. Kıpkırmızı oldu. Böyle bir aksülameli hiç beklemiyordum. Rica ederim Zehra dedi, ona bakmayı istemeyin. Sesinde acayip bir yalvarma ve ihtiras vardı, yüzüme bakıyordu. İşte merak ettim diye güldüm, mutlaka göreceğim. Dudakları kıpkırmızı olmuştu. Herkesin bir alçak tarafı oluyor dedi. Yalnızlık ve ihtiyarlık insanı hayasızlaştırıyor. Benden nefret etmeyeceğinizi vaat ederseniz gösteririm. İki çocuk anası olan ağırbaşlı bir kadına yakışır gibi vaat ediyorum diye güldüm. Elimi tutarak beni yavaşça küçük küçük minderlerle dolu divana kadar götürüp oturttu. Yastıklar, odanın gölgesi ve elleri yumuşacıktı. Albümü getirdi. Yanıma oturarak dizleri üstüne koydu. Kalın cildi kaldırdım. İlk resmi görür görmez merakımla büyük bir hata işlediğimi anladım. Albüm tarif edilmeyecek kadar hayasız kartpostallarla doluydu. Öyle bir hava içinde bulunuyorduk ki, ah ne ayıp, ne çirkin diyerek kapatmak adi bir cilve olacaktı. İkimiz de ancak yarısına kadar tahammül edebildik. Ben parmakları ve dudaklarıyla bu kadar usta bir erkek daha mevcut olabileceğini zannetmiyorum. Saatlerin nasıl geçtiğinin farkına varamadan akşam oldu. Dizlerimde ve başımda öyle büyük bir yorgunluk hissediyordum ki eve dönmeyi göze alamadım. Anneme merak etmemesi için telgraf çektik. Tam bir hafta yumuşacık ve üstadane bir ihtirasa kendimi bıraktım. Münir Bey sakinliği ve nezaketi arkasında korkunç bir şehvet bilgisi saklıyordu. Bir hafta geceli gündüzlü hiçbir başka mevzua geçmeden aşktan bahsetti. En acayibinden en tatlısına, en akla gelmezinden en eskisine kadar aşk hikayeleri anlattı. Bir hafta uçsuz bucaksız bir gölgelikte arka üstü yatarak gıdıklanmalar ve ürpermeler içinde zevkli rüyalar görüyorum gibi geçti. Beraber bizim eve geldik. Münir Bey bazı geceler bizde kalır, alt kattaki odada yatardı. O gecede geri dönmedi. Parmaklarının ve dudaklarının temasına o kadar alışmıştım, öyle tiryakisi olmuştum ki gece yarısı herkes uyuduktan sonra ayaklarımın ucuna basarak aşağıya indim. Cigara içiyordu. Geleceğinizi ummuştum diye güldü. Belki bu emniyetle gülüşü, belki de kendi evinin dekorundan çıkmış olmamız üstümdeki tesiri birdenbire yok etti. Sabah olurken odama döndüm. Gülünç bir iş yaptığıma kızarak uyudum. Münir Bey de büyünün bozulduğunu anlamıştı. Sessizce çıktı gitti. Bir müddet anlamadığım kadar karışık mektuplar yazdı. Sonra seyahate çıkmaya karar verdi. Avrupa'ya gitmeden önce bize Allah'a ısmarladığına gelmişti. Elimi sıkarken köşkü sizin bıraktığınız halde hiçbir şeyin yerini değiştirmeden kilitledim dedi. Oraya ancak ölmek için döneceğim. Velhasıl sana gelinceye kadar yani 14 yaşımdan 41 yaşıma kadar yani 26-27 sene bir sürü erkek tanıdım. Hiçbirisi bana senin gözlerinin karşısında duyduğum müthiş ve leziz korkuyu vermedi. Ben de hiçbirine minnetimi ve yüreğimi vermedim. Gözlerin pek güzel mi? Kirpikleri, renkleri ve biçimleri itibariyle hiçbir hususiyetleri yoktur. Lakin hepsi beraber ve bilhassa korkak, utangaç fakat ihtiraslı ihtiraslı bakarlar. Bugünkü gibi aklımda Erenköy'ünde yazlığa çıkmıştık. Sen de amcanın köşkünde oturuyordun. Yatak odalarımızın penceresi karşı karşıya idi. İlk hafta farkına varmadan soyunup dökünüyordum. Lakin 7. veya 8. gün beni gözetlerken gördüm. Kombinezonumu çıkarmak üzereydim. Omuzlarımda katı kabuklu soğuk bir böcek dolaşıyor gibi ürperdim. Aynada birdenbire seni görmüştüm. Pencerenin çerçevesi ve siyah fonu içinde büyük bir kabahat yapıyor gibiydin. Bana o kadar toy geldin ki gizli seyretmene ehemmiyet vererek perdeyi kapatmaya uzandım. Kombinezonumu da çıkardım. Anadan doğma durdum. Vücudumun ne kadar beyaz olduğunu biliyordum. Ne yapacağını merak etmiştim. Bir müddet kımıldayamadın. Sonra yumruğunu ısırarak pencereden çekildin. Ne kadar korkunç bir ihtirasın olduğunu, en fenası bunun tıpatıp üstü çürümüş otlarla kapalı, bulanık fakat derin bir çukura benzediğini bu hareketinden anlamalıydım. Sen de belki vehmettiğim kadar kocaman bir ihtiras yoktur. Fakat bu hususta neye maliksen azami surette göstermeye ve saklamaya muktedirsin. Ama yalnız ihtirasını, iyi yürekli, uysal, hatta yumuşacık ve iradesiz olduğun daima orta yerde durur. O tarafların da hakikaten silik ve değmez bir insansın. İnanır mısın, güzel bir kadın vücudu karşısında bütün aczini ve bütün malik olmak hırsını yumruğunu dişlemek suretiyle gösteren bir erkek enderdir. O gün adının Osman olduğunu, belediyede memurluk ettiğini, en fenası henüz 22 yaşında bulunduğunu öğrendim. O güne kadar yaş meselesini bir dakika bile düşünmemiştim. Vücudumda 41 seneden en küçük bir kabarıklık, bir pörsüme yoktu. Hele yüzüm daha orta mektebe giderken gönül çekmekten avurdu avurduna çökmüş, veren benizli kızların yanında şayan-ı hayret derecede gergin ve renkli dururdu. Gençliğimden beri boya, pudra kullanmaya lüzum görmemiştim. Ekseriyada lakayt ve dalgın bir insandım. Boyalanmak, çok gülmek ve çok ağlamak yüzü bozar diyorlar. Belki doğrudur. Fakat o gün ilk defa seninle aramızda içime keder veren bir mesafe olduğunu düşündüm. Pek az farkıyla 20 sene bu. Benim bütün yaşanmış hayatım, senin daha cesaretle ve heyecanıyla yaşayacağın bir ömür. Kederim ve can sıkıntım pek az sürdü. Yazlığa taşınılan sayfiyelerde serbest bir kadın için uzun müddet hazin şeyler düşünmek mümkün olmaz. Denize giriyor, kürek çekiyor, akşamları piyasaya çıkıyordum. Nihayet amcanın karısı ile tanıştık. Bu tanışmanın ikinci akşamında bizim bahçede oturuyorduk ki sen geldin. Beyaz pantolonun, göğsü açık, kolları sıvalı, ipek gömleğin tertemizdi. Saçlarını yeni taramıştın, ıslak bir siyahlıkları vardı. Elimi sıktın, karşıma oturdun. Gözlerinin önünde tuhaf bir rahatsızlık duyuyordum. Elimde olmayarak göğsümü kapattım. İçinden pazarlıklı, acayip ve yumuşacık gülümsedin. Bir hafta sonra nasılsa yalnız kaldık. Yengenle kızım gazinoya doğru önümüzden gidiyorlardı. Aydınlık ve sıcak bir geceydi. Bir şey anlatırken birdenbire susup bir adım geri kaldın. ''Sizi çok seviyorum Zehra Hanım'' dedim. ''Benimle evlenir misiniz?'' Bu bana arkamdan hücuma uğramışım gibi hem şaşkınlık hem de nefret verdi. Kabul et ki kelimelerle başka türlü ifade edilememesine rağmen ''Sizi çok seviyorum'' sözü bayağı ve köhnedir. Herhalde hakaretli bir tebessümle omzumun üstünden yüzüne bakmış olacağım. Yüzün hakikaten korkunç bir manzara halindeydi. Bir anda bu kadar kolay sözü ne büyük güçlüklerle söylediğini anlayarak bir merhamet hissettim. Sana küçük bir çocuk muamelesi yapacağımı anladın. ''Hiçbir şey söylemeyin, rica ederim'' dedin. ''Reddederseniz, benimle eğlenmeye kalkarsanız ikimizi de öldüreceğim.'' Gözlerin tetiği kalkmış bir tabancaya benziyordu. Onları bir kere yumarsam büyük bir facia olacağına inandım. O zamana kadar etrafımda kan dökülmüş, ölenler olmuştu. Lakin bu facialar hep benden uzakta, başkalarına müteveccih gelip geçmişlerdi. İlk defa hayatımın mutlak tehlikeye maruz kaldığını anladım. Ölüm korkusu insana hem cüret hem de budalalık veriyor. ''Osman Bey'' dedim. ''Aramızda 20 yaş fark olduğunu biliyorum. Bundan başka bir şey söylerseniz pekala'' diye somurttun. Küçük bir çocukla işi ciddiye aldığım için kendimden utanmaya başlamıştım. Hiç istemeyerek sesime çok yaraşan bir gülüşle sordum. ''Beni pencereden çıplak seyrettiniz. Bu ciddi bir hareket mi?'' ''Sizi seviyorum. Benimle evleneceksiniz.''
''Sokak ortasında mı?''
''Hayır, belediye dairesinde.''
''Kızım sizden büyük.''
''Malum, fakat ben kızınızla evlenmek istemiyorum.''
Kararımı vermiştim, kolunu tuttum. ''Böyle uzun boylu konuşamayacağız. Osman, bu gece sizi bahçede bekleyeceğim. Gelin anlaşırız.''
Sana belli etmeden gözlerine bakıyordum. Hiç sevinmediğine şaştım. Bu kadar açık bir vaadi anlamamana imkan olamazdı. Gece hala aydınlık ve sıcaktı. Herkes uyuduktan sonra kırmızı ipek penuarımı giyerek bahçeye indim. Oturduğun yerden kalkarak yanıma yaklaştın. Ben böyle ilk buluşmalarda daima heyecanlanırım, sık sık nefes alıyordum. Sen bilakis etrafımız ağzına kadar kalabalıkmış gibi sakin ve yumuşaktın.
Belki birisi görür, ağaçların altına gidelim diye fısıldadım. Yan yana yürüdük. Orada beni bir iskemleye oturtarak dizlerimin dibine çöktün. Artık bütün şaşkınlığım geçmişti. Sen nihayet bir erkektin ve ben erkeklerle nasıl hareket edileceğini iyi biliyordum. Yavaş yavaş saçlarını okşamaya başlamıştım. İstediğim kadar adi bir sayfiye macerası başlıyor diye düşündüm. Sen elimi tutarak avucumun içini öptün. Yanakların hafifçe terlemişti. Uzaktan kederli bir sesle bir lokomotif düdüğü işitildi. Çimenlerde buruşacak kırmızı penuarıma acıdım. Lakin dakikalar sonra saatler geçtiği halde hiç kımıldamamıştın. Evvela uyuduğunu zannettim. Halindimizin kepazeliği sinirime dokundu. Sonra uyumadığını anlayarak gene ürktüm. Yüzünü avuçlarımın içine alarak gözlerine baktım. Orada feci bir şeyler ışıldıyordu. Az daha eğilip ağzını öpecektim. O zaman asla hesap ve tahmin edemediğim bir başka hadise karşısında olduğumu anladım, güldüm. ''Hani konuşacaktınız Osman Bey, böyle susmaya mı geldik?''
''Benimle evleniniz Zehra Hanım, bunu lütfen kabul ediniz.''
''Zannettiğiniz kadar zengin değilim.''
İşin bu tarafını nasılsa hatırlamıştım, söyler söylemez muammayı halletmiş gibi büyük bir rahatlık duydum. ''Evvela anlamadım.'' dedin, sonra yavaşça ''Ne zararı var efendim, ben 45 lira maaş alıyorum, icap ederse başka bir vazife bulurum, icap ederse...''
Birdenbire sustun. Ne demek istediğimi ancak yeni anlıyordun. Gözlerime ümitsiz bir karanlıkla baktın. Yüzünü ellerimden kurtardın. Küçücük bir çocuk gibi boğula boğula ağlamaya başladın. Kadınlar ağlayan erkekleri sevmezler. Ben de erkek kısmına gözyaşı dökmeyi yaraştıramadım. Lakin senin o geceki hıçkırıklarında öyle muazzam çaresizlik vardı ki karşısında artık nefret ve yadırgayış duyulamazdı. Ne söylediğimse fayda vermedi. O gece benden dargın ayrıldın. Ertesi gün yengen hastalandığını söyledi. 40 derece hararetim varmış. Soğuk almış galiba dedi. Zehra diye birisini sayıklıyor. Sevgilisi mi kim bilir? Öğleden sonra yengenin sokağa çıkmasını bekleyerek seni ziyarete geldim. Ahretlik hanım yok dedi. Zarar yok kızım diye cevap verdim. Osman Bey hastaymış, bir geçmiş olsun diyeceğim. Üst katta benim odama bakan bir odada yatıyordun. Oda tahminimden daha küçüktü. Bir küçük hastane karyolasındaydın. Karyolanın etekliği ve örtüsü yoktu. Yorganın eskiydi. Duvarda Namık Kemal'in Vatan Manzumesi'nin büyük yazılarla yazılmış bir levhası, küçük bir masada oyma takımları duruyordu. Yüzünü duvara çevirmiştin. Eşikte bir müddet durarak kendi kendimden utandım. Atlet fanilanın içinde yuvarlak esmer omuzların görünüyordu. Siyah saçların yastığın beyazlığı üzerine dökülmüştü. Ağır ağır yaklaştım. ''Osman, bak ben geldim.'' dedim. Uykudan uyanır gibi başını çevirdin. Yanakların ve gözlerin kızarmıştı. Dimdik gözlerime baktın. Dudakların titriyordu. ''Haydi artık iyi ol.'' diye güldüm. ''Ne yapalım? Evlenmek istiyorsan evleniriz.'' Öksüz büyüyen insanların ekserisi gibi şatafatlı sevilmeyi bilmiyordun. Gözlerini indirerek teşekkür ederim dedin. Nasıl anlatamadım size? Kabahat şüphesiz benimdi. Artık onları konuşmayalım. Söyleyin bakalım. Zehra diye bir kadını sayıklamışsınız. Evet söylediler. Adınızı söylemişim.
Ya neden şaştınız? Hayatınızda benden başka kadın yokmuş gibi konuşuyorsunuz da.
Bilakis yaşıma göre sürü sürü kadınla tanıştım. Lakin sizi ölesiye seviyorum.
Belki de benimle doğrudan doğruya evlenmek cesaretini toyluğundan geldi diye düşünmüştüm. O zamana kadar hiçbir erkek, hele benimle tanıştıktan sonra böyle bir şey teklif edememişti. Hepsi için tamamıyla temellük edilmez bir kadın olarak kalmıştım. Halbuki tanıdığın ilk kadın olmadığımı, sükunet ve samimiyetle itiraf edişini de beğendim.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 25.